Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 62. Erim. Ren bölgesi doğumlu olan Rena Maria von Trotta, kentteki piyade tabur garnizonunda görev yapan bir hastaymendi. Kırmızı boyunbağı yana doğru taranmış ve sağ tarafta bir tepe oluşturan bukle bukle saçlarına pek yakışıyordu. İri yarı ve güçlü kuvvetli biri olmasına rağmen dış görünüşü, davranışları, konuşma biçimi ve sessiz sessiz oturuşu bir askere hiç de uygun değildi. Elini yarı açık asker ceketinin düğmelerinin arasına sokmaktan ve yanağını eline dayayıp oturmaktan çok hoşlanıyordu. Üstlerine selam verirken hareketlerinde hiçbir sertlik yoktu. Topuklarını birbirine çarptığı bile duyulmazdı. Üniformasının iri yarı bedeninde sivil giysi gibi gevşek ve kaba durmasına hiç aldırmıyordu. Dudaklarının üstüne düşen incecik bıyıkları onun bu askerci olmayan görüntüsünü daha da belirgin kılıyordu. Işıl ışıl parlayan çukur ve iri gözleri her şeyi ve herkesi büyük bir hayranlıkla ve ciddi ciddi süzüyordu. Askerliği hiç sevmediğine, bu mesleğe istemeden girdiğine kuşku yoktu. Çünkü güçlü vücut yapısına rağmen üstlendiği görevinde başarılı değildi ve asker meslektaşlarının arasında pek sevilmiyordu. Onların ilgi alanlarını paylaşmıyor, düzenledikleri eğlencelere katılmıyordu. Örneğin kısa bir süre önce başarılı bir seferden dönen genç subayların düzenlediği eğlenceye ve gösteriye pek içten katılmamıştı. Evet, Teğmen Trotta arkadaşları arasında pek sevilmiyor ve herkes ona tuhaf bir yaratık gibi bakıyordu. Yalnız başına gezintiler yapıyordu. Ne ata binmeyi seviyordu ve ne de av partilerine katılmayı. Ne kumardan hoşlanıyordu ne de kadınlardan. Bütün benliğini müziğe vermişti. Her türlü çalgı aletini çalabiliyordu. Ve ışıl ışıl parlayan gözleriyle ve hiç de askerce olmayan kaba saba görüntüsü ve tiyatro sanatçılarına özgü davranışlarıyla bütün opera ve konserlerde boy gösteriyor fakat kulübün ve gazinonun semtine bile uğramıyordu. Hoşlansın ya da hoşlanmasın, gerektiği durumlarda şehrin ileri gelen ailelerini ziyarete gidiyordu. Ama kendisine yapılan bütün davetleri geri çeviriyor ve yalnızca Buddenbrooklarla görüşüyordu. Kim ne derse desin, Senatör Buddenbrook ne düşünürse düşünsün. Thomas Buddenbrook'un iç dünyasında neler olup bittiğini hiç kimse hissetmiyordu. Hiç kimse hissedemiyordu. Üzüntülerini, nefretlerini ve aczini herkesten gizlemek ne kadar da zordu. İnsanlar onunla alay etmeye başladılar ama onun korkuyla karışık aşırı duygusallığını ve gergin halini herkesten gizlemeye çalıştığını biraz olsun tahmin edebilseler ya da hissedebilselerdi kesinlikle böyle düşünmezlerdi. Duygularını bastırırlar ve ona acırlardı belki de. İnsanlara alay konusu olan kendini beğenmiş hali biraz da bu kaygısından ötürüydü. Kendi dış görünüşü ile Gerda'nın yıllarca hiç değişmeyen olağanüstü güzelliği ve tazeliği arasındaki rahatsız edici dengesizliği ilk fark eden kendisi olmuştu. Ama şimdi Bay von Trotta evine gelip gitmeye başlayalı beri bütün gücünü toplayarak bu kaygıyla savaşmak ve bu olayı herkesten gizlemek zorundaydı. Bunu mutlaka başarması gerekiyordu. Yoksa insanlar onun bu kaygısını duyacak ve Buddenbrook adı herkesin gözünde gülünç duruma düşecekti. Gerda Buddenbrook ve bu tuhaf teğmenin müzik konusunda birbirlerine yakınlık duyduklarına kuşku yoktu. Bay von Trotta, piyano, keman, viola, violonsel ve flüt çalıyordu. Üstelik hepsini de çok iyi çalıyordu. Onun Gerda'yı ziyarete geleceği senatöre önceden bildiriliyordu. Genç subayın uşağı, sırtında violonselle bürosunun yeşil pancurlu penceresinin önünden geçerek eve giriyordu. Thomas Buddenbrook o sırada yazı masasının başında oturur ve teğmenin, yani karısının müzik arkadaşının eve girip üstündeki salonda armoninin ezgileri yükselinceye kadar beklerdi. Şarkılar hüzün ve neşe çığlıkları arasında birbirine kenetlenmiş ellerden yükselen ve daha sonra hüzün ve hıçkırıklara boğularak gecenin sessizliğinde giderek zayıflayan ve sonunda duyulmaz olan ezgiler. Keşke bu ezgiler hiç susmayıp hep çağıldasalar ve hep coşsalardı. Hıçkırıklar ve ağlamalar hiç dinmese azgın sular gibi kabarıp coşsalar ve birbirlerine karışsalardı. Ama korkunç olanı, insana acı vereni bu ezgilerin arkasından gelen sessizlikti. Yukarıdaki salondaki o kahredici sessizlik ve uzunca süren hareketsizlikti. Ne bir ayak sesi duyuluyor, ne bir sandalye çekiliyordu. Suskun ve her şeyi gizleyen haince bir sessizlik. Böyle anlarda Thomas Buddenbrook masasının başında oturur ve öyle korkardı ki arada bir sessiz sessiz inlerdi. Neden korkuyordu? Bay von Trotta'nın eve girdiğini herkes görmüştü. İnsanların hakkında ne düşündüğünü gözleriyle görür gibiydi. Giderek yaşlanmaya başlayan, güçten kuvvetten düşmüş bu suratı asık koca, alt kattaki bürosunda otururken, güzel karısı da yukarıda aşığıyla müzik yapıyor, yalnızca müzik yapmıyordur herhalde. Evet, insanlar böyle düşünüyordu, o bunu biliyordu. Aşık sözcüğünün aslında Bay von Trotta'ya pek uymadığını da biliyordu. Ah, bunu onu söyleyebilse, bu sözcüğün kendisine hiç yakışmadığını dile getirebilse, çok mutlu olacaktı. Onu inandırıcılığı olmayan, basit ve sıradan bir genç subay olarak kabul edip küçümseyebilseydi keşke. Karısıyla birlikte müzik yaparken birazcık taşkınlık yapan ve bunu sanata dönüştürmeyi bilen bu genç subayı önemsemeseydi keşke. Onun böyle biri olduğunu göstermek için her çareye başvurdu. Sırf bu amaçla atalarının içgüdülerini canlandırdı gözlerinin önünde. Masanın başında geç saatlere kadar oturan bu ağırbaşlı ve tutumlu tüccarın, serüven düşkünü ve işinin ehli olmayan sıradan bir askere duyduğu güvensizlik. Düşünürken ve konuşurken Bay von Trotta'yı aklından bir türlü çıkaramıyor ve ondan hep küçümseyen bir ifadeyle teğmen diye söz ediyordu. Bu sözün bu genç adama hiç de uygun düşmediğini aslında kendisi de çok iyi biliyordu. Thomas Buddenbrook neden korkuyordu? Neydi onu korkutan şey? Hiçbir şey. Aslında hiçbir şey. Ah, keşke karşısında inandırıcı bir şey, alçakça işlenmiş bir suç olsaydı da aklından geçenleri savunabilseydi. Karısının genç teğmenle müzik yapmasına başka bir anlam veren insanları kıskanıyordu. Ama burada oturup başı ellerinin arasında üzüntüyle söylentilere kulak verirken şunu çok iyi biliyordu ki üstündeki salonda yapılan coşkulu müziğin ve derin sessizliğin aldatma ve ihanet olduğunu kimse söyleyemezdi. Ara sıra sivri çatılı gri evi ve önünden gelip geçenleri seyrederken bakışlarını jübiyle dolayısıyla kendisine hediye edilen ve bürosunda asılı bulunan atalarının resimlerine çevirip bu Buddenbrook firmasının geçmişini düşününce her şeyin sonunun geldiğini, bu olayın her şeyin üzerine tuz biber ektiğini söylüyordu. Evet, bir bu eksik kalmıştı. Kişiliğinin alay konusu edilmesi, adının ve aile yaşamının insanların diline düşmesi kalmıştı. Fakat bunları düşününce yine de biraz olsun rahatlamıştı. Burada böyle oturup bu lanet olası bilmeceyi, başının üstündeki bu anlaşılmaz rezaleti çözmeye çalışmaktan çok daha rahatlatıcı bir durumdu. Thomas Buddenbrook daha fazla dayanamadı. Sandalyesinden kalkarak bürodan dışarı çıktı ve yukarıya üst kata geldi. Nereye yönelmeliydi? Salona girip Bay von Trotta'yı her zamanki küçümser tavrıyla selamladıktan sonra akşam yemeğine kalmasını rica mı etseydi? Teğmen Trotta çoğu kez yaptığı gibi bu ricayı yine geri çevirmeyecek miydi? Bu olayın asıl katlanılmaz yanı, Teğmen Trotta'nın her fırsatta kendisinden uzak durması, hemen hemen bütün resmi davetleri geri çevirmesi ve yalnızca Bayan Senatör Gerda Buddenbrook'la görüşmekten hoşlanıyor olmasıydı. Beklese miydi? Sigara salonunda ya da herhangi bir yerde o gidinceye kadar bekleyip daha sonra Gerda'nın karşısına dikilip onu sorguya mı çekmeliydi? Ama Gerda'ya hesap sormak, onunla bu konuyu konuşmak olmazdı. Ne konuşacaktı ki? Gerda ile karşılıklı anlayış, saygı ve susma üzerine kurulmuş bir evlilik bağı vardı aralarında. Karısının karşısında da gülünç duruma düşmeye hiç gerek yoktu. Kıskanç koca rolü oynayıp da insanları haklı çıkarmak, rezalet söylentisini herkese duyurmak doğru olmazdı. Kıskançlık duyuyor muydu gerçekten? Kimi kıskanıyordu? Neydi kıskandığı şey? Ah, bunu hiç düşünmemeli, bunu aklına bile getirmemeliydi. Bunun için daha güçlü ve daha inandırıcı kanıtlar olmalıydı. Oysa bütün bunlar yalnızca bir kuşkuydu. Üstünden bir türlü atamadığı bir korkudan başka bir şey değildi. Yukarı kata soyunma odasına gitti. Alnına biraz kolonya sürüp ferahladıktan sonra yine birinci kata indi. Ne pahasına olursa olsun salondaki derin sessizliği bozmaya kararlıydı. Fakat beyaz boyalı kapının altın yaldızlı siyah kulbunu tutar tutmaz güçlü bir müzik sesi yükseldi ve Thomas Buddenbrook geri çekildi. Daha sonra hizmetçilerin kullandığı merdivenlerden aşağıya indi. Holü ve buz gibi koridoru geçerek bahçeye kadar yürüdü. Sonra geri döndü. Holden ve eşiğinde doldurma ayının ve kırmızı balıklı akvaryumun bulunduğu merdiven sahanlığından geçerek herhangi bir yere kendini atıp dinlenmek istedi. Fakat yukarıya kulak kabartmaktan, orada ne olup bittiğini öğrenmeye çalışmaktan bir türlü rahat edemedi. Gizli olduğu kadar da aleni olan bu rezaletten duyduğu korku, derin üzüntü ve utançtan dolayı yıkılmış ve derinden sarsılmıştı. Yine böyle anlardan birinde ikinci katta koridora yaslanmış merdiven sahanlığından aşağıdaki derin sessizliğe kulak kabartırken küçük Johan Ida Jungmann'la bir şey görüşmek üzere odasından dışarı çıktı ve koridordan geçti. Yanında taşıdığı kitabıyla duvar boyunca yürürken bakışlarını öne eğerek babasını şöyle bir selamlayıp önünden geçmek isteyince Senatör Buddenbrock ona seslendi. Hanno nereye böyle? Çalışıyorum baba. Yaptığım çeviriyi göstermek için İda'ya gidiyorum. Nasılsın? Neler tasarlıyorsun böyle? Hanno sürekli önüne bakıyordu. Çabuk çabuk ve biraz da kendisini zorlayarak yutkunduktan sonra düşünceli düşünceli yanıt verdi babasına. Bir ticaret hesabı ödevim var. Onu temize çekeceğim. Ayrıca Fransızca dil bilgisi, Kuzey Amerika'nın nehirleri ve Almanca kompozisyon ödevlerimi düzelttireceğim. Susmuştu. Ve diye devam etmediği ve bilinçli olarak sesini alçalttığı için çok üzgündü. Çünkü söyleyecek daha başka bir şey bulamamıştı. Yanıtı bütünüyle yetersizdi ve aniden susuvermişti. Başını kaldırıp babasının yüzüne bakamadan daha fazla söyleyecek bir şey yok dedi kararlı bir şekilde. Fakat babası buna pek aldırış etmişe benzemiyordu. Hanno'nun elini kendi ellerinin arasına aldı. Söylenenleri duymamış gibi bilinçsizce ve dalgın dalgın bileklerini okşadı ve sustu. Hanno daha sonra birdenbire babasının bir şeyler mırıldandığını duydu. Konuştuklarıyla hiçbir ilgisi olmayan, Hanno'nun daha önce hiç duymadığı korku dolu ve tehdit edici sözlerdi bunlar. Babası şöyle diyordu. Hanno, şu Teğmen Trota 2 saattir annenin yanında yine. Bu sözleri duyan küçük Johan, ışıl ışıl parlayan altın sarısı gözlerini yukarıya kaldırdı ve sevgi dolu bakışlarını babasına çevirdi. Şimdiye kadar babasının yüzünü hiç böyle görmemişti. Kırlaşan kirpiklerinin altındaki göz kapakları kızarmış, burulmuş bıyıklarının örttüğü yanakları biraz solmuş ve içine çökmüştü. Hanno'nun davranışlarından ve söylediklerinden ne anlam çıkardığını Tanrı bilir. Fakat şu kesindi ki bakışlarının kesiştiği bu anda aralarında herhangi bir yabancılık, soğukluk, zorlama ve yanlış anlama olmadığını her ikisi de hissediyordu. Thomas Buddenbrock çalışkanlık, beceriklilik ve canlılık bakımından değil ama korku ve üzüntü söz konusu olunca oğlunun yakınlığına ve dostluğuna her zaman ve her yerde güvenebilirdi. O buna dikkat etmiyor, bunu önemsemiyordu. Hanno'yu her zamankinden daha da kararlı bir biçimde gelecekteki iş yaşamına alıştırmak için pratik denemelere tabi tuttu. Onun ruhsal gücünü sınadı. Önemli açıklamalarda bulunduktan sonra kendisinden sonra üstleneceği mesleğini benimsetmeye çalıştı. Ve onun miskinliğini ve karşı çıkışını gördükçe öfkeden küplere biniyordu. Çünkü 48 yaşına gelmiş olan Thomas Buddenbrock günlerinin sayılı olduğunu ve ölümünün yaklaştığını düşünmeye başlamıştı. Bedensel olarak durumu kötüleşmişti. İştahsızlık ve uykusuzluk, baş dönmesi ve titreme nöbetleri yüzünden sık sık kendini beğenmiş aile doktoru Lankals'a başvurmak zorunda kalıyordu. Fakat doktorun talimatlarına uymayı başaramıyordu. İş hayatındaki inişler ve çıkışlarla yıllar içinde iyice zayıflamış olan irade gücü bunun için yeterli olmuyordu. Sabahları çok geç kalkmaya başlamıştı. Oysa gece yatarken ertesi sabah erkenden kalkmak ve kahvaltıdan önce doktorun önerdiği sabah yürüyüşünü mutlaka yapmak istiyordu. Bunu sadece 3 ya da 4 kez yaptı. O hemen hemen bütün işlerinde böyleydi. Uğradığı başarısızlıklar ve hoşnutsuzluklar nedeniyle gittikçe artan isteksizliği, özgüvenini yitirmesine neden oluyor ve onu umutsuzluğa düşürüyordu. Gençlik yıllarından beri peş peşe içtiği küçük ve sert Rus sigaralarının keyfinden bir türlü vazgeçemiyordu. Doktor Langhals'ın yüzüne karşı açıkça şöyle dedi. Bakın doktor, sigara içmemi yasaklamak sizin hekim olarak göreviniz. Bu sizin için çok kolay ve hoş bir görev. Gerçekten. Ama yasağa uyup uymamak benim işim. Siz de bunu anlayışla karşılamalısınız. Sağlığım konusunda sizinle işbirliği yapmaya hazırım. Ancak rollerimiz eşit değil. Bu işbirliğinden en büyük görev bana düşüyor. Gülmeyin, şaka yapmıyorum. Korkunç derecede yalnızlık çekiyorum. Bunun için içiyorum sigarayı. Lütfen sigara içmeme izin verin. Tabakasını çıkarıp ona bir sigara uzattı. Gittikçe gücünü yitiriyordu. Onu ayakta tutan tek şey bu durumun uzun süre devam edemeyeceği ve artık sonunun yaklaşmakta olduğu gerçeğiydi. Tuhaf tuhaf şeyler geçiriyordu aklından. Sofrada yemek yerken birlikte oturduğu ailesini sisli uzaklıklardan seyrediyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Öleceğim diyordu kendi kendine. Hanno'yu yeniden yanına çağırdı ve şunları söyledi. Oğlum, düşündüğümden de erken ölebilirim. O zaman yerime senin geçmen gerekecek. Ben de çok küçük yaşlarda üstlenmiştim bu görevi. Senin firmaya olan ilgisizliğine ve isteksizliğine ne kadar üzüldüğümü bilmeni istiyorum. Bu görevi üstlenmeye hazır mısın? Biliyorum, evet diyeceksin ama bu yeterli bir yanıt değil. Bu yeterli bir yanıt değil gerçekten. Buna yürekten ve isteyerek hazır mısın diye soruyorum sana. Yeterince param var, çalışmama gerek yok diye düşünme sakın. Hiç paran yok. Şirketin parasına değil, kendine güveneceksin. Yaşamak istiyorsan, hatta iyi yaşamak istiyorsan o zaman çok çalışacaksın. Benden daha çok ve daha güç koşullarda çalışmak zorunda kalacaksın. Fakat hepsi bu kadar değildi. Thomas bu Dunbrook'un bütün kaygısı oğlunun ve firmanın geleceği değildi yalnızca. Daha başka şeyler de vardı üstüne gelen, onu üzen ve derin derin düşündüren. Sonunu hiç de uzak olmayan kuramsal bir zorunluluk olarak değil de somut bir gerçek olarak görmeye başladığından beri ölüm ve öteki dünya ile ilgili sorunları düşünmeye, bunları araştırmaya ve bunlara kafa yormaya başladı. Daha ilk araştırmalarında ruhunun ölüme hiç de hazır olmadığı, kendisini buna hazırlaması gerektiği sonucuna vardı. İncil'e yürekten bağlı bir Hristiyan olan babası, iş hayatının gereklerini inancıyla bağdaştırmasını bilmişti. Daha sonra annesi de böyle yapmıştı. Fakat kendisi bunu hiçbir zaman başaramamıştı. Hayatı boyunca dünyaya geliş ve yok oluş konularında daha çok beyefendi bir insan olan büyük babasının kuşkulu davranışlarını benimsemişti. Ama yaşlı Johann Buddenbrook'un rahat ve yüzeysel yaklaşımıyla yetinmeyecek kadar derin, zeki ve üstelik metafiziğe çokça ihtiyaç duyduğundan sonsuzluk ve ölümsüzlükle ilgili soruları tarihsel olarak cevaplamış ve bütün bunları atalarının da yaşadığını ve daha sonrakilerde de yaşayacağını kendi kendine söylemişti. Bu onun aileye olan bağlılığı, burjuva gururu ve tarihe karşı olan saygısı ile örtüşmüyordu yalnızca. Aynı zamanda yaptığı işleri, aşırı tutkusunu ve yaşam biçimini de desteklemiş ve güçlendirmişti. Ama bu düşünce yaklaşan ölüm gerçeğinin karşısında tüm gücünü yitirmişti. Thomas Buddenbrook kendini sonsuzca uykuya hazırlamak için bir saat bile zaman bulamıyordu. Thomas Buddenbrook yaşadığı sürece Katolikliğe zaman zaman biraz ilgi duymuş olsa da gerçek ve ateşli bir protestan olarak işine hep bağlı kalmıştı. Fakat en yüce ve en son makamın huzurunda kimse ona yardım edemezdi. O yüce makamda ne bir aracı, ne günah çıkarma ve ne de bir teselli söz konusuydu. Tek başına, kendi kendine ve kendi gücüyle, isteyerek ve çabalayarak vakit geç olmadan bu bilmeceyi çözecek ve kendisini ölüme her bakımdan hazırlayacak ya da umutsuzluk ve çaresizlik içinde ölüp gidecekti. Thomas Buddenbrook yaşama umudunu bütünüyle yitirmiş ve hayal kırıklığına uğramış biri olarak oğluna umut bağlamaktan vazgeçti. Aceleyle ve korkuyla kendisi için bir başka yerde var olduğunu düşündüğü gerçeği aramaya başladı. 1874 yılı yaz ortalarıydı. Şehir parkının üzerine örten masmavi gökyüzünden gümüş beyazı ve yuvarlak yuvarlak bulutlar kayıyordu. Ceviz ağacının dalları arasında soru soran bir eda ile kuşlar cıvıldaşıyordu. Yükselen mor renkli zambakların ortasındaki fıskiyenin şırıltıları duyuluyordu. Leylak kokularına ılık bir rüzgarın civardaki şeker fabrikasından getirdiği şurup kokuları karışıyordu. Senatör Buddenbrook çalışanların şaşkın ve dehşet dolu bakışları arasında iş saatinde bürodan sık sık dışarıya çıkıyor, elleri arkasında bahçede dolaşıyor, çakılları tırmıklıyor, fıskiyenin çevresinde biriken çamuru temizliyor ya da gül ağaçlarının altına destek koyuyordu. Bunları yaparken kırlaşmış kaşlarını çatıyor, yüzü ciddileşiyor ve her şeye en ince ayrıntısına kadar özen göstermek istiyormuş gibi davranıyordu. Ama düşünceleriyle o karanlık ve yorucu patika yolda yürümeye devam ediyordu. Ara sıra asma çubuklarıyla çepeçevre sarılmış çardakta oturuyor ve bomboş gözlerle bahçeyi ve evinin kırmızı boyalı arka cephesini seyrediyordu. Hava ılık ve yumuşaktı. Çevresini saran barışçıl sesler onu sakinleştirmek ve tatlı tatlı uyutmak ister gibiydi. Boşluğa bakmaktan, yalnızlıktan ve suskunluktan yorulmuş gözlerini zaman zaman kapatıyor ama hemen arkasından kendisini yeniden topluyor ve bahçenin barışçıl sessizliğinden uzak durmaya çalışıyordu. Yarı yüksek sesle "Düşünmem gerek," diyordu kendi kendine. "Geç kalmadan her şeyi yoluna koymalıyım." 62. ayrımın sonu. Sayfa no 572. Devamı 63. ayrımda.